Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kainat Kitabından Okumalar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Kainat Kitabından Okumalar programındayız. Her birinizi kelamı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sefalar verdiniz.
Sizler de hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Göklerin yaratılışını ve bu yaratılmışlığa karşı tefekkürümüzü konuşuyoruz. Program öncesinde de biraz istişare ederken şöyle bir şey dediniz. Biraz ben meseleyi oradan açmak istiyorum. Gökler ve yer Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu çok azametli, çok büyük, devasa bir dünya, yaratılmış olan bir yaşadığımız mekan. Bunun insanla olan ilişkisini konuşalım dediniz. Yani ayrı değiliz aslında. Gökler var, yerler var. İşte göklerin üstünde uzay var. Nereye kadar gittiğini bilemiyoruz. Geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Ve bunların içerisinde bir insan var. Ve bu insanı Allah-u Teala halifem dedi. Benim elçim dedi. Benim en çok değer verdiğim canlıdır dedi. Ve bize bir değer yükledi. Allah-u Teala tanınmayı murad etti ve bizi yarattı. Ve bize bir değer yükledi. Bu bağlantıyı konuşsak hocam. Belki de bu bağlantıyı düşünerek tefekkür ettiğimizde bazı şeylere ulaşacağız. İnşallah. Hani geçen haftalarda konuşmuştuk ya. Ya bu kadar işte uzay bilimciler var. Bu kadar yer bilimciler var. İşte meşhur profesörler var. Deprem olduğunda vesaire olduğunda piyasaya çıkan bir dünya insan var. Bunların her birine bakıyorsunuz. Ehli imanı tenzih ediyorum. Tamam, çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Teknik manada güzel açıklamalar yapıyorlar. Ama aynı zamanda da ben Allah'a inanmıyorum diyorlar. Evet. Ya nasıl oluyor bu kadar işte kudreti, bu kadar yaratılmışlığı görüyorsunuz, bu kadar sistemin hiç bozulmadan hareket ettiğini görüyorsunuz. Teknik manada birçok tabir vardır belki. Bunları gördüğünüz halde nasıl iman etmiyorsunuz? Nasıl bir bunları yaratan bir varlığın olmadığını iddia edebiliyorsunuz diye sorduğumuzda belki bu bağlantıyı kuramadıkları için demiştik. Evet, evet. Bu bağlantıyı anlatsak bugün. Buyurun hocam.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Önemli bir mesele aslında bu. Çünkü sadece bu yer gök bilimciliğiyle alakalı olan bir hadise değil. Genelde bilimle uğraşan, bilimsel perspektifte bir şeyler anlamaya ve anlatmaya çalışan kimselerin belli standartlarda, belli savunmalarla ya da red oluşturarak düşünce geliştirdikleri bir anlayış var, bir maksat var. Tabii burada biz temelde üç yapı görüyoruz altında bunun. Önce arzu ederseniz oraya bir bağlayalım, sonra ayetlerle nasıl anlaşılıyor bu ona bakalım. Burada birincisi tabii her şeyden öte bir psikolojik etken söz konusu. Yani bu tür insanlar bildikleri zaman, öğrendikleri zaman ya da bu kainatın, göklerin, yerin, insanın yaratılışıyla alakalı harikuladelikleri seyrettiği zaman bir iman getirisinden ziyade bir inkar geliştirmesi genelde psikolojik olarak karşımıza çıkıyor. Burada da hem kişinin sorumlu olması, sorumluluk alması, bir dine tabi olmanın akabinde o dinin getireceği bazı yükümlülükleri kaldırabilmeden kaçma. Yani aslında nefsani arzuları, nefsi öne getirerek bir kaçış arıyorlar kendilerine. Reddetmek kolay geliyor ya da ateizm anlamında söylüyorum. Agnostik davranmak daha kolay geliyor. Nötr bırakıp var mı yok muyu tartışmadan. Ya da deist bağlamda yarattı, bir kenara çekildi. Biz de yeryüzünün mahlukat olarak sahibiyiz algısıyla ya haşa yeryüzünün ilahı biziz dercesine bir algıya. Bu psikolojik bir etki. Aslında nefsani arzuların bertaraf edilmeden düşünceye etkisiyle alakalı bir şey bu. İkincisi sosyolojik bir etki var. İçerisinde bulundukları ortamda malum tırnak arasında söylüyoruz bunu, eleştirerek söylüyoruz. Entelektüel diye kendilerini adlandıran, hatta bu adlandırmayı yaparken bilimsel bağlamda düşünmeyi, bilim esaslı düşünmeyi, yani Kur'an'ın önden gittiğini kabul etmeden reddederek, bilimin esas olduğunu düşünerek fikir geliştirenlerin bir arada bulunup birbirlerinin aslında tezahürat temposu tutmasıyla alakalı bir şey bu. Birbirlerinin aslında amiyane ifadesiyle şakşakçılığını yapmanın karşılığı bu. birbirlerine şirin görünme, birbirlerine nazik, kibar görünme, birbirlerine hoşnut etme hadisesi. Çünkü bir araya geldikleri zaman aynı telden söylüyorlar ve aynı söylemlerle insanlara bir takım tesirlerde bulunuyorlar. Tabi bunun temelinde inkar var, bunu unutmamak lazım. Üçüncüsü, dinin temsil problemi. Bu da biraz bizimle alakalı açıkçası. Bunu sadece onlar üzerine yüklemek doğru olmaz. Çünkü İslam'ın güzel temsil edilmesi, karakterlerle temsil edilmesi ve insanların bu anlamda Müslüman olduğunu farkında olup Müslümanca yaşaması. Yani şöyle bir profil oluşmamalı, şöyle bir örnek gelişmemeli. Namaz kılan, oruç tutan ya da İslami kaygıları olan bir bilim adamının, bir bilimsel çalışma yapan bir şahsın Kur'an ve sünnet algısıyla, hem namazıyla, hem abdestiyle, hem insanlarla olan diyaloğuyla, aynı bu Cibril hadisindeki hadisatı anlatan mesele gibi, yani iman esaslarını tam anlamıyla hayatına tatbik eden, İslam esaslarını hayatında tam manasıyla karşılık bulduran, bir de dünya hayatını muamelat bağlamında böyle tezyin etmiş, ihsan kıvamında güzelce yaşama örnekliği, bir de ahirete imanla birlikte bir hayat temsili sunumu galiba göremiyorlar. Maalesef biraz ahlak da bu iş içerisine giriyor. Bizim tavırlarımız, davranışlarımız, belki Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu ahlak-ı hamideyle, Hazreti Peygamber'in bize hulukuhu Kur'an diyen Hazreti Ayşe'mizin ifadesiyle, inneke le hulukun azim dediği, sen yüce ahlak üzeresin dediği o Kalem suresindeki ayetle düşündüğümüzde, Hazreti Peygamber'in ahlakını ahlaklanarak bir temsil problemimiz var galiba. Onu da bahane ederek, yani zaten siz Müslümanlar deyip başlayan cümlenin akabinde işte olumsuz bütün sıfatları bize yakıştırarak bir red oluşturuyorlar. Tabii bunun merkezinde heva ve hevese itibar etme, ittiba olma, tabi olma var. Ayetin ifadesiyle estağfirullah. Efara eyte men ittehede ilahehu hevah buyuruyor. Yani heva ve hevesini, kendi nefsani arzularını ilah etme, kendi beklentilerin çıkarlarını ilah etme hadisesi söz konusu. Tabii şunu görmezden gelmemek lazım. Bu insanlar kendi haline, kendi başına bırakılacak ya da kendi ne halim varsa görülecek tarzında yaklaşıma layık insanlar değil. Yani biz bunlarla ilgilenmek, onlara hakikati anlatmak, Kur'an'ın bilim önünde hareket ettiğini, bilimsel verileri geliştirdiğini, ancak bilim adamlarının Kur'an'la birlikte daha çok şey yapabileceğini ispatla onlara bir sunumla mükellefiz aslında. Biraz da bu programdan gayemiz bu. Burada şöylece devam edelim. Şimdi Cenab-ı Hak kainatı yarattı. Malum birkaç programdır bahsediyoruz. Gökler, yıldızlar, galaksiler vesaireler, orada oluşan kozmos bir yapı ve içerisindeki vakit ve zaman açısından artı mekan bakımından bir uyum, senkronizasyon, arasındaki nizam, bir tesviye vesaire hepsini düşündüğümüzde Allah-u Teala bu kainatı niçin yarattığını yine birçok ayette olduğu gibi Hud suresinde de bize bildiriyor. Yeryüzünü imtihan etme üzere liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Yani bu Hud suresinde estaizu billah ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm ve kâne arşuhu alel mâ liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Yani biz yeryüzünü sizin için 6 günde yarattık ve arşını da o suyun üzerine koyduk. Cenab-ı Hakk'ın arşının suyun üzerinde olmaklığı. Artı buradaki maksat liyebluvekum ifadesiyle, yani bizi imtihan etmek üzere. Demek ki Cenab-ı Hak kainatı murad ederken, yaratmayı murad ederken şunu anlayabiliriz. İnsanı esas alarak, insan esaslı ve insanın kendisinden beslenebileceği, yeryüzünde kendisine inni ca'ilun fel ardı halife, halife anlamı yükleyerek bir sorumluluk yükleyeceği ve yeryüzünde bir tasarruf yetkisini kendisine vereceği bir mükerrem varlık yaratmış. O varlığı da yaratırken kendisine bağlı olarak bir anlam bütünlüğü içerisinde onu anlamlandırmış. Bu karşılığı itibariyle de beklenilen Cenab-ı Hakk'a kulluk olarak çıkmış. Tabi burada dikkat çeken esas unsur yaratana halife olma. Yani şimdi yeryüzünde bütün varlıklardan bahsediyoruz. Elektronlardan, nötronlardan, protonlardan vesaire bahsediyoruz. Çok küçük atomik parçalardan bahsediyoruz. İşte yüz binlerce kilometre hızla dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının o dönüş hızı, dönüş hacmi ve bunu organize etmek, bunu tesviye etmek, bunu yaratmak, bunu akıl ve irade bağlamında bize takdim etmek ancak büyük bir iradenin, büyük bir aklın ve büyük bir ilmin karşılığında olabilecek olan bir şey. Yani biz kendimize tek başımıza oturduğumuzda Yani hangi elementlerle birleştirirsek birleştirelim, hangi bileşenleri bir araya getirirsek getirelim, ancak bir yapboz parçasını ya da bir Lego parçasını tamamlayabilir gibi parçaları bütünleyip bir ürün ortaya koyabiliyoruz. Yani parçanın yanına o parçaya benzer, o parçanın olmadığında olanını hayal edebilecek bir durumumuz söz konusu değil. Mesela yer bilimcilerden bahsettik. İşte deprem oluyor. İşte dünyanın tabakalanmalarından bahsediyoruz. O tabakaların oynaması, tabakaların kırılma hareketleri, yerin kırılma hareketleri. Tabii bu tabakaların altında bir mağma tabakası var. Büyük bir çekirdekten bahsediyoruz. Çekirdeğin üzerine bir mağmadan bahsediyoruz. Hı hı. Yani bir yemiş düşünürsek portakal. Portakalın yenen tarafı aslında bu ateş parçası, ateş kütlesi. Kabuk kısmı da yeryüzüne karşılık gelecek büyüklükte. O zaman şunu bir düşünmek lazım. Yani bu ateşi altımızda bir fırın ateşi gibi koyan ve onu söndürmeden havasız da kalsa o devamlı yaratılışta o nasıl hareketleniyor? Bunun varoluşu bir rastlantı, bir tek başınalık olabilir mi? Ve yeryüzünde birçok hadiseye şahit olan bu insanlar, bu bilim adamları, yani kendine bilim adamı kisvesi koyan bu insanlar, benim hep merak ettiğim şey şudur. Buna küfr-i inadi deniyor. Baştan cevabını verelim. Niçin bu kadar mucizeye şahit olmalarına rağmen bu kadar mükemmel bir yaratılışa, bütün mükemmel bir uyuma, mükemmel bir nizama şahitlik edebilmelerine rağmen inkarı niye tercih ediyorlar? Biraz önce söylediğimiz o üç madde, psikolojik, sosyolojik ve temsille ilgili olan üç madde sanki burada bir bahane kalıpları içerisine giriyor. Ve bu insanlar özellikle yaratanın kendisine vermiş olduğu temsil vazifesini ve Yaradan'ın kendisine vermiş olduğu mükerrem halini yaratan adına tasarruf etmekten ziyade kendi inkarına çevirmeye çalışıyor.
Yani eskiden bu bahane olabilirdi belki hocam, değil mi? Yani bu meseleler, temsil makamında oluşunuz.
Tabii bunlar
yani
yapılıyordu.
Sosyolojik anlamda bundan,
sosyal etki, evet.
Sosyal etki. Ya bundan şunu kastetmeye çalışıyorum. Yani ülkemiz bazında düşünürsek bir 28 Şubat süreci geçirdi bu ülkemiz.
Evet, evet.
Ve bu 28 Şubat döneminden sonra Müslümanlar olarak biz gönlü buruk, boynu eğik gezmek durumunda kaldık.
Evet.
Bu o dönemde belki bahane edilerek ben inanmıyorum, inanmıyor gibi yapayım ki işimde yükseleyim olarak gösterebilir, ama günümüzde böyle bir bahane yok.
Şimdi şöyle menfaatler...
Buradan bakılabilir mi yani?
Tabii ki, yani menfaatler var işin içerisinde. Her dönemin menfaati kendince. Yani neticede o dönemin menfaati dünyalık bir şey. Rezzak olanı unutup diyelim. Oraya büyük bir anlam koyalım, buraya atlamayalım. Rezzak olanı unutup yaptığı işi rezzak zanneden kimselerin bahaneleriydi bunlar. Netice itibariyle bilim adamının kendi bilimini yapabilme adına ya da bir ilim adamının herhangi bir görevde yükselebilme adına ya da kendi dünyevi beklentileri akabinde bir şeye ulaşma adına Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bu ulvi, ilahi, kutsi değerleri ikinci plana atması zaten nefsani arzuları, malum biliyorsunuz Yusuf suresinde de vardır. Temelde üç maddeden bahsedilir orada, insanın nefsi olarak azgınlığını teşvik eden. Bunlardan birisi şan şöhrettir, diğerisi makam mevkidir, diğerisi de şehvettir. Yani bu beklentiler, bu haller insanı Allah'a yaklaştırması gerekirken Allah'tan uzaklaştıran bir anlam kazanarak karşılık buluyor. Tabii o gün kendisine meşru zeminde ya işte üzerimizde bu kadar şey var, işte devletin bir yerlerine biz de gelebilmek adına bazı fedakarlıklar yapmalıyız, bazı tavizler vermeliyiz algısıyla oluştu bu. Ve malum paralel yapının da merkezinde bu vardır. Bu geçer akçesi olan bir gerekçe değil. Neden? Çünkü taviz tavize gebedir. Hangi tavizi verirseniz onun arkasından başka bir taviz gelecektir. Yani bugün bir hanımefendinin şer'i değerlerini yok sayarak ben şer'i bir hukuku ya da şer'i bir hududu gerçekleştirmek üzere bunu yapıyorum demesi kem aletle kemalatı hayal etmektir. Yani bu da kem aletle kemalata ulaşmak mümkün değildir. Bu zırvadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biz Mekke ve Medine dönemine baktığımızda, Medine biraz daha müreffeh diyelim, her ne kadar gazveler vesaire olsa da Mekke'ye gelelim. Şimdi Mekke'de Sümeyye ailesi vardı, Yasir ailesi vardı, değil mi? Onlar iki ayağı bir devenin bir ucuna birisi, bir devenin bir ucuna birisi bağlanıp ortadan ikiye ayrılarak iki deve zıttına sürülerek şehit edilmiş. İslam'ın ilk şehit ailesiydi Amr bin Yasir'in anne babası. Bilal Habeşi vardı. Çöle yatırılıyordu. Üzerine kızgın bir taş konuluyordu. O taş üzerinde ağırlık yaparken ehad diyordu. Allah diyordu. Birdir diyordu. Allah. Habbab bin Eret vardı. köz üzerine ateşe yatırılmış, yine çölün üzerinde bir kebap gibi, haşa, böyle eriyip böyle, hatta Abdurrahman İbni Avf öyle derdi. Habbab'ın sırtını gördüğüm zaman, aklıma geldiği zaman gözyaşlarımı tutamam derdi. O Habbab bin Eret, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 6 ile 9 yıllar arasında bir şey geldiğinde, boykot dönemi oluştuğunda, insanlar artık açlıktan ağaç yapraklarını kemirir hale gelmiş, ki onu da bulsa çok büyük bir nimet, bulamamış hale gelmiş. Çocuklar artık ağlamaktan bitap düşmüşler. Böyle bir halde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tavizi verelim dememiş. Yani neticede bu kadar sert bir yapıda, bu kadar sert bir dönemde kendisi de o kadar Efendimizin işkencelere uğramış olmasına rağmen böyle bir teklifleri de oldu ona rağmen.
Yani kendinizi bir gün, saklayın dememiş.
Demedi yani. Bir gün sizin ilahınıza, bir gün benim ilahıma demedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Leküm din hüküm veliyedin dedi.
Oradaki duruşu netleştirdi. O yüzden bizim böyle kuru bahanelerle, işte böyle gereksiz geçersiz bahanelerle dünyayı esas alıp, ya işte biz de bir yerlere gelmeliyiz, işte ben de bir yere kadar faiz yemeliyim, ben de bir yere kadar işte içki içmeliyim, ben de bir yere kadar zinalara dahil olmalıyım, ben de bir yere kadar deyip, Allah'ın haram kıldığı, bu biraz önce söylediklerime rağmen, Allah'ın haram kılmış olduğu halleri kendisine taviz olarak açan kimse, yarın başka bir makamda da başka şeyleri taviz vermeye başlayacak.
Ki o bir yere kadar da kalmıyor.
Kalmayacak.
Daha bir yerde durmuyorsun.
Malum evet. En güzel örneğini işte yani güzel derken burada sadece örnek olarak güzellik söylüyorum. Yaptıkları tamamen ihanet ve hainlikten başka bir şey değildir. FETÖ yapılanmasının Türkiye içerisindeki
15 Temmuz gecesinde gördük.
Orada gördük. Yani bir kimsenin
nereye ulaşabileceğini gördük yani, evet, bunun. Bu yani, tavizlerin.
Elbette, çünkü siz bu tavizleri verirken birileriyle besleneceksiniz. Yani taviz tek taraflı kalmayacak. Yani münafıklar, evet, da öyle yaptılar. Yani bir tarafa gittiler, beslenmeye çalıştılar. Bir tarafa geldiler, beslenmeye çalıştılar. Duruş problemi yaşadılar. Onlar da duruş problemi yaşadılar. En sonunda da 15 Temmuz gibi cinayet bir hadise patlak verdi. Ve 253 şehidimizin varsa son dönemlerde, Allah onların da şehadetini makbul etsin. Yani bu kadar insanın ve binlerce ailenin artı bir Türkiye'nin ve İslam'ın, Müslümanların yaşadığı topraklardaki Türkiye'ye umut bağlamış ya da Türkiye'den beklentisi olan bütün Müslüman kardeşlerimizin vebali bu topluluk üzeredir. Yani bu sadece basit bir 250-260 şehidin ailesiyle ya da bin kadar gazinin ailesiyle halledilecek ya da devlete atılan o ihanetin helalliğiyle olacak olan bir hadise değil. Bunun bundan önceki yapılan Müslüman, İslam üzere yapılan yatırımlara ve sonrası yapılacak olan yatırımlarla birlikte karşılığına baktığımızda belki milyonlarca insanın hakkına tecavüzün ve ahiretteki vebalin karşılığına geldiğini düşünmek lazım. Yani evet, biz bir konuda bilimsel verileri kendimizce bir yere gelebilmek üzere, yani bir doktora tezi hazırlarken, bir doçentlik tezi hazırlarken ya da herhangi bir ilmi çalışma hazırlarken bizim buralarda kendimizce bir alan belirleyip şuraya kadar ben işte dinden taviz alabilirim, buraya kadar almayabilirim, işte namazları kılmasam da olur. Böyle bir kardeşimiz vardı, biz vatani görevi yaparken derdi ki hocam, her gün akşam gidip akşam yatsıdan sonra bütün namazları ikame ediyorum. Dedi mi senin burada namaz kılabilecek imkanın yok mu? Var. O zaman kılmak zorundasın. Çünkü senin burada yapmış olduğun bu taviz yarın bu namazların terkine, evet, kadar seni götürecek.
O şerefsizlerin evet, dediği gözle imayla kılın.
Gözle
ve imayla. Biri size laf ettiğinde hemen namazı bozun.
Namazı bozun, cevap verin.
Cevap verin.
Yani bu doğru bir yaklaşım mı? Evet. Ne yapacaksınız?
Yani çok özür dilerim. O askerlik mesleğini, dünyevi mesleği dinin önüne geçirdiler.
Dinin önüne geçirdiler. Esas olan budur ki Allah-u Teala yeryüzünü yarattı, insana halife kıldı. Bakın yeryüzünde ben inni cailun fil ardı halife ayetiyle Cenab-ı Hakk'ın bir anlam yüklediğini görüyoruz bu ayetlerde. Şimdi baktığımızda eğer o anlamın başka tarafına geçerseniz, yani kulluk, ubudiyet dediğimiz hadise, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, gaye bu. Eğer bunun önüne geçerseniz, yeryüzünde kainat olarak size yaratılan da, biraz önceki kendi âli menfaatlerini sağlama adına verdiği tavizlerdeki açıklar gibi ya da zararlar gibi, bilim adına yapmış olduğu çalışmalarda da aynı tavizleri vermeye başlıyor. Mesela bugün Darwinizmi önümüze getirip savunmaya başlıyor. Yani bir insanın ata olarak, cet olarak bir maymundan dünyaya gelmesi ve maymunsal yapının kendisinde gerçekleşip daha sonraki evrimlerle, yani dönüşümlerle insanlığa döndüğüyle alakalı safsataya, zırvaya dönmeye başlıyor. Ve bunu da eğer bir insan bilimsel olarak bir yere geleyim, ben de işte X olayım, profesör olayım, vesaire olayım, ilim adam bilimsel kategoride yer alayım, ben de buralarda söz alayım diye buradan taviz vermeye başladığı zaman yarın bir gün onu unutmaya başlıyor. Bu sefer başkaları da ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kozmos, kainat, Allah-u Teala zeyyenna diyor. Biz süsledik, yani tek tek onları yerine yerleştirdik. Bu büyük bir patlamayla da gerçekleşmiş olsa, bu patlamayı yapanın Allah olduğunu görmezden gelip, sunmazdan gelip, kendisince bir bilimsel karşılık bulup anlam yüklemeye çalışıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir kainat, Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir yaratılış, Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir anlamda İslam yaşamaya çalışıyor kendi zihin kalıplarında. Yani haşa sümme haşa ateist olmuş, farkında değil ama namaz da kılıyor, oruç da tutuyor, ibadetlerini de yerine getirmeye çalışıyor. Ama din anlamında, iman anlamında, akıl anlamında, bağlamında, Allah'ı kabul anlamında, hayatındaki tatbik anlamında, kainat içerisindeki varlığı anlamında aslında bir ateist gibi, bir deist gibi, bir agnostik gibi davranıyor, farkında değil. Yani bu da işte hem çevrenin kendi etkisi, hem makam, mevki, şan, şöhret elde etme ya da bir zenginlik, bir pay elde etme adına insanların vermiş olduğu o tavizlerin neticesinde ortaya çıkan sonuç olarak çıkıyor. En son Müslüman kardeşine silah da çekiyor. Yani bu İslam'ın bize vermiş olduğu Kur'an üzerinde, peygamber üzerinde en güzel örneklerindendir. Hı hı. Şimdi Allah insanı kainata uyumlu bir varlık olarak yaratıyor. Topraktan yaratıldık biz. Yaratılmış topraktan ve dünya toprağından yaratıldık. Dünya toprağının muhtelif taraflarından alınıp bir araya getirilip Hazreti Adem silüetinde bir tasavvur, o tasavvura Cenab-ı Hakk'ın ve nefaktu fihi min ruhi dediği kendinden bir pay vermesi ve insanın Rabbisiyle olan bağının ve birlikteliğinin farkında olmaklığını, fıtratına insanı yerleştiriyor.
Evet.
Bu haliyle de kainatı anlamada yaratılış örnekleri sunuyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da da sunuyor, Kur'an dışında da birçok örnek sunuyor. Yıldızları sunuyor, mikrobakterileri vesaireleri. Yani baktığımızda وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Her şey var Kur'an'da ama bakabilmeyi bilmek lazım. Yani bakmayı bilmek, bakmayı, anlamayı, okumayı bilmek lazım. Hı hı. Tabii Allah yeryüzünü bu anlamda sadece bir keşif mekanı kılmıyor. Yani siz işte suyu bulun, ateşi bulun, ne bileyim demiri bulun, işte vesaireyi bulun, işte ışınlanmayı bulun olarak sunmuyor. Buradaki asıl mesele imtihan yeri olması. Liyebluvekum ayeti bunu anlatıyor bize. Yani eyyukum ahsenu amele. Yani Allah'a en güzel ameli yapabilecek bir mekan tasavvuru. Yani aslında yeryüzü bir keşif diyarı olmaktan ziyade ibadetleri, taallukatı, Allah'a kulluğu en güzel yapabilecek mekan tezyinatıdır. Hı hı. Yeryüzünün dışında başka bir yerde bunu yapmanız zordur, sıkıntılıdır, problemlidir. Ama Allah yeryüzünü her halükarda, her meseleyle hem bir varlık halinde bütün varlıkları insanların hizmetine sunmuş, ona göre bir varlık yaratmış. Yani biz varlıklardan istifade edebiliyoruz. İşte hayvanattan istifade ediyoruz, uçanlardan, denizin altında olanlardan, hepsinden istifade ederek bir örneklik, bir manzume sunmuş Cenab-ı Hak bize. Her birine de birer tecelli yerleştirmiş. Yani kendi varlık tecellisini, yaratma tecellisini onda görüyoruz. Geçenlerde bir belgeselde gördüm. Denizin altında bir balıktan örnekle her türlü renk var hayvancağızın üzerinde. Her türlü renk var. Allah onu öyle bir renklendirmiş ki yeryüzünde o renk manzumesini, o renk cümbüşünü ona verebilecek olan şey ne? Bir diğeri yine bir başka balık. İçi görünüyor. Şeffaf, berrak, yani su gibi. Ama
karşı kalbini, tarafı görebiliyorsunuz.
Evet, karşı tarafı içinde kalbini de görüyorsunuz. Organlarını da görüyorsunuz. Bir kurbağa yine aynı şekilde şeffaf, berrak. İçerisinde yine o dizaynı görebiliyorsunuz. Allah ona deri giydiriyor. Onun derisini şeffaf yapıyor. Diğerine deri giydiriyor. Yeşil yapıyor. Renkli renkli yapıyor. Öyle bir düzen kurmuş ki şimdi bunun arka planında bir yaratıcının var olmadığını söylemek ya da bunu bir dizayn eden, yani sanat var ortada ama sanatkarı kabul yok. Ya bu işte aslında hamakatin, ahmaklığın, aklı kullanamamın ta kendisi.
Eyvallah.
Ve bu insanları bilim adamı diyoruz.
Eyvallah. Duaya vesile olsun. Dostlardan dua istirham ediyoruz. 5 yaşında bir oğlumuz var.
Allah bağışlasın.
O geçen gün bana bir soru sordu hocam. Ya baba dedi, su içiyoruz dedi.
Evet.
Tadı yok. Renkli değil.
Kokusu yok.
Kokusu yok. Ama çok güzel dedi. İçiyoruz dedi.
Değil mi?
İçmeden de duramıyoruz dedi. Evet, hocam bakıyorsunuz yani hakikaten tadı yok, işte rengi yok, bir cazibesi yok gibi duruyor ama içmeden duramıyoruz ve lezzetle içiyoruz. İçtiğimiz zaman böyle bir haz duyuyoruz. Olmadığı zaman vücudumuz arıyor. Bunda bile ne ibretler var değil mi hocam? Yani birçok bir nimet var böyle.
Bir damla sudan yaratıldık.
Eyvallah.
Bizim ham maddemiz toprak ve su. O suyun kendi içerisindeki bileşenlerinden, oradaki hidrojenik parçacıklardan ve o bizim içerimizdeki o varlığın, işte insan vücudunun dörtte üçü sudur derler ya, hı hı. O suyun mütemmimi olması insanda, vücut susuz kaldığı zaman kayıplar başlıyor. İnsanın suyla olan birlikteliğini, insanın toprakla olan birlikteliğini, şimdi biz yeryüzündeki nebatattan yiyoruz, hayvanattan yiyoruz, bunların ham maddesi yine su ve toprak. Hı hı. Ve her ikisi Allah-u Teala tarafından bize bir ikram olarak takdim edilmiş. Çok güzel bir tespit bu. Allah yaşından, ömründen bereketli kılsın. Yani yavrumuz ne kadar güzel söylemiş. Bak, su içiyoruz, hiçbir özelliği yok bunun aslında. Sadece sıvı bir madde. Hı hı. Koku yok, tat yok vesaire yok. Yani bugün bir meşrubat gibi cazibesi ama yok, onsuz yapamıyoruz. Ve bilim adamları bu anlamda da diyorlar ki hiçbir içecek suyun yerini tutup vücutta su kaybını engelleyecek durumda değildir. Değil. Ya bu suyun, Allah'ın suya vermiş olduğu ayrı bir. Bileşenlerine baktığımızda iki hidrojen, bir oksijen. Yakıcı ve yanıcı maddelerin bir araya gelip o hidroaktif parçalarla birlikte bir
söndürücü
madde, bir ateşi kesici madde haline getirmesi. Bunun rastlantı olması ya da o bileşenlerin bir araya gelip bir hadisatı sadece Allah dışında bir varlığa hamletmeye çalışma ya da bilim perspektifinde bunun bir tesadüf olduğunu söylemek herhalde biraz gereksizce ya da kendi ayıbını, aklını küçümserce yapılan bir açıklamadır diye düşünüyorum.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Sizden bu haftalık vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine böylesi mevzuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Allah
ediyorum.
Razı olsun.
Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kainat Kitabından Okumalar programındaydık. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.